Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 33.
Şöyle anlatmaktadır. Turan Şah'ın öldürülmesinden sonra emirler ve memluklar sultanın dairesinin yanında toplandılar ve Şecere-ed-Dor'u iktidara getirmeye karar verdiler. Böylece sultanın karılarından biri valide sultan oldu. Devletin işlerini kendi eline aldı ve üzerinde Halil, yani Ümmü Halil, Halil'in annesi yazan bir mühür yaptırdı. Halil onun doğurduğu ve yaşı henüz küçük olan bir çocuktu. Bütün camilerde cuma hutbesi Halil, yani Kahire'nin ve bütün Mısır'ın valide sultanı adına okundu. Bu İslam'da hiçbir benzeri olmayan bir olay oldu. Şecere-ed-Dor iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra Memluk komutanlardan Aybek'le evlenerek ona sultan ünvanı vermiştir. Eyyubilerin yerine Memluklerin geçmesi Müslüman aleminin istilacıya karşı tutumundaki açık bir sertleşmeyi belirlemektedir. Selahaddin'in ardılları Franklere karşı uzlaşmacıdan da fazla bir tutum içinde olmuşlardır. Daha da önemlisi zayıflayan iktidarları artık İslamiyet'i doğudan ve batıdan tehdit eden tehlikelerle başa çıkabilecek durumda değildir. Memluk devrimi kısa bir süre sonra askeri, siyasal ve dinsel bir toparlanma girişimi olarak ortaya çıkacaktır. Kahire'de meydana gelen hükümet darbesi Fransa kralının kaderinde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. Turan Şah zamanında yapılan anlaşmaya göre Louis-Frank birliklerinin Mısır'dan öncelikle de Dimyat'tan çekilmeleri ve 1 milyon dinar fidye verilmesi karşılığında serbest bırakılacaktır. Halil'in iktidara gelmesinden birkaç gün sonra Frank hükümdarı fiilen serbest bırakılmıştır. Mısırlı müzakereciler kralı salmadan önce ona vaaz vermişlerdir. Senin gibi sağduyulu, bilge ve akıllı bir insan sayılamayacak kadar çok Müslümanın olduğu bu ülkeye gelmek için nasıl gemiye biner? Bizim yasamıza göre denizleri böyle aşan biri yargılanamaz. Ama neden diye sorar kral. Çünkü onun akli yeteneklerinin tam olmadığı düşünülür. Sonuncu Frank askeri Mısır'dan Mayıs ayı sona ermeden ayrılacaktır. Batılılar artık Nil ülkesini istila etmeye bir daha kalkışmayacaklardır. Sarışın tehlike Cengiz Han'ın ardıllarını temsil ettiği daha korkunç tehlike tarafından kısa bir süre içinde gölgede bırakılacaktır. Büyük Fatih'in ölümünden sonra imparatorluğu hanedan savaşları yüzünden bir miktar zayıflamış ve İslami Doğu bu umulmadık duraklamadan yararlanmıştır. Ancak Bozkır atlıları 1251'de Cengiz Han'ın torunu olan üç kardeşin önderliğinde yeniden birleşmişlerdir. Mönkke, Kubilay ve Hülagü. Birincisi başkenti Moğolistan'ın Karakurum kenti olan imparatorluğun tartışmasız hükümdarı olarak atanmıştır. İkincisi Pekin'de hüküm sürmektedir. İran'a yerleşen üçüncüsünün Akdeniz kıyılarına, belki de Nil'e kadar bütün İslami doğuyu fethetme tutkusu vardır. Hülagü karmaşık bir kişidir. Felsefe ve bilim tutkunu olan okumuş insanlarla bir arada bulunmaktan hoşlanan bu adam, askeri seferler sırasında kan ve tahribata susamış, yırtıcı bir hayvan haline gelmektedir. Din konusundaki tutumu da bir o kadar çelişkilidir. Hristiyanlıktan çok etkilenmiş olmasına, annesi, gözdesi ve arkadaşlarının çoğu Nasturi kilisesine mensupturlar, rağmen halkının geleneksel dini şamanizmi hiç terk etmemiştir. Yönettiği ülkelerde özellikle İran'da Müslümanlara karşı genelde hoşgörülü olarak gözükmekte ama kendine direnebilecek her siyasal bütünü yok etme iradesinin etkisiyle İslamiyet'in en parlak metropollerine karşı tam bir tahrip savaşı yürütmektedir. İlk hedefi Bağdat olacaktır. Hülagü ilk aşamada hanedanının 37.'si olan Abbasi halifesi El-Mutasım'dan öncellerinin eskiden Selçuklu himayesine girdikleri gibi Moğol himayesini tanımasını istemiştir. Saygınlığına fazla güvenen Emirül Müminin Fatih'e elçi yollayarak hilafetin başkentine yapılacak bir saldırının Hint'ten Magrib'e kadar bütün Müslümanların seferber olmalarına neden olacağını söylemiştir. Bundan hiç etkilenmeyen Cengiz torunu kenti güç kullanarak alma niyetini ilan etmiştir. 1257 yılında görünüşe göre yüz binlerce süvariyle Abbasi başkentine yürümüş, yolu üzerinde yer alan Haşhaşyo'nun Alamut kalesini yok etmiş, buradaki paha biçilmez kütüphane de tahrip edildiğinden tarikatın doktrini ve faaliyetlerine ilişkin daha derinlemesine bilgi edinme olanakları ortadan kalkmıştır. Bunun üzerine tehdidin çapının bilincine varan halife müzakereye girişmeye karar vermiştir. Hülagü'ye Bağdat camilerindeki hutbede onun da adını okutmayı ve ona sultan ünvanı vermeyi teklif etmiştir. Ama çok geç, Moğol hükümdarı artık güç kullanmaya kesin kararlıdır. Birkaç haftalık cesurca direnişten sonra Emirül Müminin teslim olmak zorunda kalmıştır. 10 Şubat 1258'de Galib'in ordugahına bizzat giderek, eğer silahlar bırakılırsa bütün kent halkının hayatının bağışlanacağı sözünü almıştır. Ama bunun bir yararı olmamıştır. Müslüman savaşçılar silahlarını bırakır bırakmaz öldürülmüşlerdir. Sonra Moğollar parlak kentin içine dağılarak binaları yıkmışlar, mahalleleri ateşe vermişler, kadın erkek çocuk demeden yaklaşık 80 bin kişiyi katletmişlerdir. Han'ın karısının müdahalesi sayesinde sadece kentteki Hristiyan cemaati kurtulabilmiştir. Emirül Müminin de yenilgisinden birkaç gün sonra boğularak öldürülecektir. Abbasi halifeliğinin trajik sonu İslam alemini derin bir kızgınlığa sürüklemiştir. Söz konusu olan artık bir kent veya bir ülkeyi ele geçirmeyi amaçlayan askeri bir çatışma değil de İslamiyet'in ayakta kalabilmesi için umutsuz bir mücadeledir. Sayfa 313. Tatarlar da muzaffer yürüyüşlerini Suriye yönünde sürdürmektedirler. Hülagü'nün ordusu 1260 Ocağı'nda Halep'i kuşatmış, kahramanca bir direnmeye rağmen çabucak almıştır. Bağdat'ta olduğu gibi Fatih'e kafa tutmakla suçlu olan bu kentte de katliam ve tahribat herkesin üzerine çökmüştür. İstilacılar birkaç hafta sonra Şam kapılarına dayanmışlardır. Hala çeşitli Suriye kentlerinin yönetimini ellerinde tutan Eyyubi soyundan emircikler bu dalgaları elbette durduramazlardı. İçlerinden bazıları Büyük Han'ın himayesini tanımaya karar vermiş, hatta kayıtsızlığın zirvesi olarak hanedanlarının düşmanı olan Mısır memluklarına karşı istilacılarla ittifak yapmayı düşünmüşlerdir. Doğulu veya Frank Hristiyanlar arasında kanılar çeşitlidir. Ermeniler kralları Hetum'un şahsında Moğolların tarafını tutmuşlar, damadı Antakya prensi Bohemond da aynı şeyi yapmıştır. Buna karşılık Akya Frankleri Müslümanlara daha yatkın bir tarafsızlık benimsemişlerdir. Fakat doğuda olduğu kadar batıda da egemen olan izlenim, Moğol seferinin İslamiyet'e karşı yürütülen bir cins kutsal savaş olduğu ve bunun Frank seferleriyle simetrik olduğu yönündedir. Bu izlenim Hülagü'nün Suriye'deki başlıca komutanı olan Kit Boğa'nın Nasturi bir Hristiyan olmasından ötürü güçlenmektedir. Şam 1 Mart 1260'da alındığında buraya galip olarak 3 Hristiyan prensi girmiştir. Bohemond, Hethum ve Kit Boğa. Araplar bundan büyük bir utanç duymuşlardır. Tatarlar nereye kadar gideceklerdir? Peygamberin dinine son darbeyi indirmek üzere Mekke'ye kadar demektedir bazıları. Kudüs'e kadar gidecekleri ise kesindir. Bütün Suriye buna inanmıştır. Şam'ın düşmesinin ertesinde iki Moğol birliği hemen iki Filistin kentini işgal etmiştir. Orta kısımdaki Nablus ile güneybatıdaki Gazze. Bu sonuncu kent Sina uçlarında yer aldığından bu trajik 1260 yılında Mısır'ın da çiğnenmekten kurtulamayacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Zaten Hülagü'de Nil ülkesinin kaçınılmaz boyun eğmesini talep etmek üzere Mısır'a elçi göndermek için Suriye seferinin sona ermesini beklememiştir. Elçi kabul edilmiş, dinlenilmiş, sonra da kafası kesilmiştir. Memlükler şaka yapmamaktadırlar. Yöntemleri Selahaddin'inkilere hiç benzememektedir. Kahire'de 10 yıldır hüküm süren köle sultanlar, her bir yandan saldırıya uğrayan bir Arap dünyasının hoşgörüsüzlüğünü yansıtmaktadırlar. Bütün yöntemleri kullanarak mücadele etmektedirler. Utanma veya ar duygusu yoktur, yüce hareketler yoktur, uzlaşma yoktur. Ama cesaret ve etkinlikle savaşılmaktadır. Bütün bakışlar her halükarda onlara yönelmiştir. Çünkü istilacının ilerlemesini durdurma konusundaki son umudu temsil etmektedirler. Kahire'de iktidar birkaç aydan beri Kuduz Seyfettin adındaki bir Türk askerinin elindedir. Şecere Eddor ile kocası 7 yıl birlikte hüküm ettikten sonra birbirlerini öldürmüşlerdir. Bu konuda uzun zaman ortalıkta çeşitli rivayetler dolaşmıştır. Meddahların en beğendiği versiyon elbette aşk ile kıskançlığı siyasal tutkulara katmaktadır. Hanım Sultan kocasını her zaman olduğu gibi yıkamaktadır. Bu gevşeme ve mahremiyet anından yararlanarak sultanın 14 yaşında güzel bir köleyi cariye olarak almasını eleştirir. Onu duygulandırmak için artık hoşuna gitmiyor muyum diye sorar. Ama Aybek kabaca cevap verir. O genç sen değilsin. Şecere Eddor öfkeden kudurur. Kocasının gözünü sabunlar, kaygılanmaması için uyuşma yanlısı sözler söyler, sonra aniden bir bıçak kapıp böğrüne saplar. Aybek ölür. Sultan Hanım bir süre felç olmuş gibi kalır. Sonra kapıya gidip birkaç sadık kölesini çağırır ve kendini cesetten kurtarmalarını söyler. Fakat talih ondan yana değildir. Aybek'in 15 yaşındaki bir oğlu dışarı akan banyo suyunun kırmızı olduğunu fark edip odaya koşar. Şecere Eddin'in yarı çıplak bir şekilde kanlı bıçağı hala elinde tutarak kapıya yakın bir yerde ayakta durduğunu görür. Kadın saray koridorlarında kaçmaya başlar. Üvey oğlu muhafızlara haber vermiş ve onun peşine takılmıştır. Tam yakalanacağı sırada düşer, kafasını mermer bir çıkıntıya çarpar. Yanına ulaştıklarında artık nefes almamaktadır. Epey romanlaştırılmış olmasına rağmen bu versiyon dramın hemen ertesinde Nisan 1257'de Kahire sokaklarında fiilen anlatılanları tekrarlaması ölçüsünde tarihsel bir değere sahiptir. Her ne olursa olsun iki hükümdarın ölmesinden sonra tahta Aybek'in genç oğlu çıkmıştır. Ama bu uzun sürmeyecektir. Moğol tehdidi belirginleştikçe Mısır ordusu subayları bir yeni yetmenin ufukta gözüken belirleyici mücadelenin sorumluluğunu taşıyamayacağını düşünmektedirler. Hülagü'nün emrindeki askerlerin Suriye'nin üzerine çöktüğü 1259 aralığında bir hükümet darbesiyle iktidara Kuduz gelir. Bu olgun ve enerjik adam daha baştan itibaren cihadın dilini konuşmakta ve İslam'ın düşmanı istilacıya karşı genel seferberlik çağrısı yapmaktadır. Tarihsel geri çekilmeyle birlikte Kahire'deki yeni hükümet darbesi gerçek bir vatanseverlik sıçraması olarak görülmektedir. Ülke hemen savaş durumuna geçmiştir. Güçlü bir Mısır ordusu 1260 Temmuz'unda Filistin'e girmiştir. Kuduz Moğolların yüce hanı Mönkken'in ölümünden sonra kardeşi Hülagü'nün kaçınılmaz taht mücadelesine katılmak üzere gitmesinden beri Moğolların asker mevcudunun esas bölümünü kaybettiğini bilmektedir. Cengiz Han'ın torunu Şam alınır alınmaz Suriye'den ayrılmış, geride yalnızca Kitboğa komutasına birkaç bin süvari bırakmıştır. Sultan Kudüs istilacıya bir darbe indirmenin tam zamanı olduğunu bilmektedir. Böylece Mısır ordusu Gazze'deki Moğol garnizonuna saldırmış, Moğollar da baskının aniliğinden ötürü hemen hemen hiç direnememişlerdir. Memlükler sonra Akka'ya ilerlerken Filistin Franklerini Moğollara karşı Antakya Franklerinden daha mesafeli olduklarından haberlidir. Frank baronların bazıları İslam'ın yenilgisine hala seviniyorsa da çoğu Asyalı fatihlerin sertliğinden korkuya kapılmıştır. Böylece Kuduz onlara ittifak teklif ettiği zaman cevapları olumsuz olmamıştır. Çarpışmaya katılmaya hazır değillerse de Mısır ordusunun topraklarından geçmesine izin vermeye ve ona iaşe sağlamaya hazırdırlar. Sultan böylece Filistin içlerine hatta Şam'a kadar arkasını koruma derdine düşmeden ilerleyebilir. Kitboğa onları karşılamaya çıkmaya hazırlanırken Şam'da bir halk ayaklanması çıkmıştır. İstilacıların aşırı hareketleri yüzünden bıçağın kemiğe dayandığını hisseden ve Hülagü'nün ayrılmasından cesaretlenen kent Müslümanları caddelere bir barikat kurmuşlar ve Moğolların dokunmadığı kiliseleri ateşe vermişlerdir. Kitboğa'nın duruma egemen olması için günler gerekmiş ve bu da Kuduz'a Celile'deki konumunu güçlendirme olanağını sağlamıştır. İki ordu 3 Eylül 1260'da Ayn Calut, yani Goyat Çeşmesi köyü yakınlarında karşılaşmıştır. Kuduz'un en iyi birliklerini saklamaya ve çarpışma alanında yalnızca en iyi subaylarından Baybars'ın komutasındaki bir öncü birliği bırakmaya zamanı olmuştur. Hızla gelen Kitboğa duruma ilişkin iyi haber alamadığından tuzağa düşer. Bütün birlikleriyle saldırıya geçer. Baybars geri çekilir. Ama onu takip eden Moğol kendini birdenbire daha kalabalık Mısır askerleriyle her bir yandan sarılmış olarak bulur. Moğol süvarileri birkaç saat içinde katledilir. Kitboğa'da yakalanır ve hemen kafası kesilir. Memlük süvarileri 8 Eylül akşamı coşku içindeki Şam'a kurtarıcı olarak girerler.
Ayrım sonu.